Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9'de 1399, Hicri Kameri 14 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 29 Aralık 2020 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, basiret ve ümmetin velayet ile ahit günü ve sanat tarihi ve epidemik hastalıklar adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milletinin direniş ve mukavemette büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Şemhani bölgedeki Amerikan askeri hareketlerinin artışının bir savunma ve korku göstergesi olduğunu söyledi. Rusya nükleer anlaşmada her türlü değişikliğe karşı çıktı. Amerika'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 340 bini geçerken İngiltere'de hastanelerde yer kalmadı. Endonezya terör rejimi İsrail'le uzlaşma amacıyla Amerika'nın önerdiği 2 milyarlık teklifi reddetti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının 2020 yılında koronavirüs, ekonomik savaş ve insanlık dışı Amerika ambargoları karşısında gösterdiği direnişin takdiri şayan olduğunu söyledi. Ruhani, yargı ve yasama erkleri başkanları ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, her üç erkin başının da ambargoların kırılması gereği gelecek sene bütçesi ve korona aşısı konusuna hemfikir olduklarını söyledi. Ruhani, İslami Şura Meclisi'nin elinde bulunan ve milletvekilleri tarafından değerlendirilen Hicri Şemsi 1400 yeni yıl bütçe tasarısını yasama ve yargı başkanlarıyla görüştüğünü söyledi. İran Cumhurbaşkanı koronavirüs aşısının nasıl hazırlanacağını da değinerek, aşıyı hazırlamanın birkaç yolu var. İki büyük kurum ve teknoloji tabanlı bir şirket ülke içinde aşıyı hazırlamaya çalışıyor dedi. Ruhani sözlerini şöyle devam etti. Halk yurt dışından bir aşı satın alınırsa bunun tam bir güvenle yapılacağından emin olmalı ve yerli aşıların üretiminde nihai güvence elde edilirken aynı zamanda aşı izni de verilecektir. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, halkın huzurlu ve sakin bir şekilde sağlık protokolleriyle koronavirüs ile mücadele yolunu sürdürmesi gerektiğini belirterek, halkın sağlığının devlet ve herkes için en önemli konu olduğundan emin olunması gerektiğini dile getirdi.
İran Yargı Başkanı Seyit İbrahim Reis'i bugün güçler ve bütün devlet kurumları arasında birlik ve insicam temel bir gerekliliği ve stratejidir dedi. Hüccetül İslam Reis'i dün İslam Şura Meclisi'ndeki üç kuvvetin başkanlar toplantısında yaptığı açıklamada İran halkı Amerika'nın baskıcı yaptırımlarının neden olduğu ekonomik baskılara direniyor. Tüm yetkililerden koordinasyon, işbirliği ve destek bekliyor dedi. Reisi geçim sorunlarının çözümü ve korona meselesi tüm kurumların işbirliğiyle ele alması gereken halkın iki ciddi sorunu dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı Hicri Şemsi takvime göre 9 D gününün halkın düşmanlık içindeki fitneye karşı direniş ve mücadele ettiği bir gün olarak hatırlatırken bu devrimci hareket ve böyle bir günde halkın çeşitli kesimlerinin coşkulu bir şekilde sahnede yer almasının halkın velayet-i fakihe bağlılığının ve basiretinin göstergesi olarak niteledi. 30 Aralık 2009 tarihinde milyonlarca İranlı toplumda fitne çıkarmak isteyen bozgunculara karşı cadde ve sokaklara inmiş ve İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10. turunda hile iddiasıyla isyan çıkarmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Amerika ordusunun bölgedeki hareketliliğindeki artışı bir savunma ve geçmişteki şiddetlikleri nedeniyle bir korku gösterisi olarak nitelendirdi. Ali Şamkhani, Amerika ordusunun bölgedeki artan hareketliliğine tepki gösterirken Twitter'dan yaptığı paylaşımda Amerika ordusunun bölgedeki hareketliliğini arttırmak, güvensizliği arttıracak ve zararlı yanlış anlaşılmalara yol açacaktır dedi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Batı Asya bölgesinde güvenlik ancak istikrarı bozan dış faktörlerin ayrılmasıyla sağlanabilir dedi. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Amerika'nın bölgedeki hareketliliğiyle ilgili haftalık basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi. Amerika her türlü komplodan sorumludur ve Amerikalı yetkililere Beyaz Saray'daki hayatlarının son günlerinde yeni bir macera peşinde koşmamaları mesajı verildi.
İran İslami Şura Meclisi Araştırma Merkezi Başkanı Ali Rıza Zakkani, Şehit Süleymani ve Ebu Mühendis'in öldürülmesini İran ve Irak milletleri düşmanlarının büyük ve utanmazca bir suçu olarak nitelendirdi. Suikast gibi korkakçı bir hareket düşmanın güçsüzlüğünü ve yenilgisini gösterir diyen Zakkani, Irak'ın Tahran Büyükelçisi Nasır Abdülmuhsin Abdullah'la görüşmesinde General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadet yıl dönümüne işaretle İran ve Irak halkı IŞİD'le mücadelede birleşmiş, onu yenilgiye uğratmış ve direniş komutanlarının katillerini bölgeden sürmeye çalışmak için de çaba göstermeliler dedi. İran İslami Şura Meclisi Araştırma Merkezi Başkanı ayrıca şöyle dedi. İran vaatlerine her zaman sadık kalmıştır. Bağımsız ve gelişmiş bir Irak inşa etme konusunda çok ciddi olduğunu göstermiş. Bu yönde herhangi bir yardımı da asla esirgemeyecektir. Irak Büyükelçisi de Irak halkının IŞİD ile savaştığı için İran halkına, yetkililerine ve hükümetine her zaman minnettar olduklarını, Şehit Süleymani'nin ve İran milletinin yardımını asla unutmayacaklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı dün gece yaptığı açıklamada yeni bir nükleer anlaşma ile ilgili herhangi bir tartışmanın hata olacağını söyleyerek bu fikrin işleri daha da kötüleştireceğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Sergey Ryabkov Twitter'dan yaptığı paylaşımda nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planı COEP'in yerini şimdilerde COEP Plus gibi düşünce ve girişimlerin yanlış olduğunu ve böyle bir girişimin durumu daha da kötüleştireceğine inandığını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da geçtiğimiz günlerde Amerika'nın İran nükleer anlaşmasına geri dönmesinin herhangi bir ön koşul veya ek talep olmaksızın gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi de geçen salı günü bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında nükleer anlaşmaya ilişkin konseyin 2231 sayılı bildirisinin 6 aylık raporunun incelenmesinde yaptığı konuşmada nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi veya bu anlaşmaya yeni maddelerin eklenmesi veya çıkarılmasına İran'ın kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Amerika'da Joe Biden'in Amerika başkanlık seçimlerindeki zaferiyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü, Nükleer Anlaşma, Paris İklim Anlaşması da dahil olmak üzere Trump'ın ayrıldığı uluslararası örgütlere ve anlaşmalara Amerika'nın geri dönme ihtimali gündeme gelmiştir.
İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan bir ekonomi heyeti başkanına bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. İran-Irak Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Erdekanyan, Iraklı yetkililere bu ay İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının hazırlıklarını ele alacak. Ziyarette ayrıca İran Enerji Bakanı ve Ekonomi Heyeti, Iraklı yetkililerle Tahran ve Bağdat arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme kapasitelerini ve yollarını görüşecek. Bu arada İran Milli Gaz Şirketi, Irak Elektrik Bakanlığı'nın İran'dan ithal ettiği gazdan ötürü 5 milyar dolardan fazla İran Milli Gaz Şirketi'ne borçlu olduğunu, bu rakamın 3 milyar dolarının Irak'ın TBI bankasında kullanılmaz ve atıl durumda kaldığını bildirdi.
Türkiye'de yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2825 lira olurken işçi sendikalarından itirazlar da devam ediyor. 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücreti ilişkin karar dün açıklanırken tepkiler de arka arkaya geldi. Asgari ücret taleplerini 3800 TL olarak açıklayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu bu rakamın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da yaptığı yazılı açıklamada asgari 2825 TL olarak açıklanmasına tepki göstererek ülkemizde ekonomik ve sosyal yaşam şartları her geçen gün kötüye gitmiştir. Ekonomik kriz çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde yaşanmıştır. Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek zamlar ve vergi artışlarının emekçilerin cebini ve mutfağına daha da etkileyeceği gerçektir, dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 2021 yılı asgari ücretinin net 2825 lira olarak belirlenmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 257 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 15.197 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin 28 Aralık 2020 tarihli güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Dün toplam 180.892 test yapılırken 15.197 yeni vaka sayısı, 2816 kişide yeni hasta sayısı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tespit edilen 2816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele etmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart, dedi.
Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1249 artarak 341.187'ye ulaştı. COVID-19 verilerinin derlendiği World Meters'e göre Amerika'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 143.080 artışla toplam 19.579.987'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı 11.496.936'ya ulaşırken ülke genelinde 246 milyondan fazla test yapıldı.
Öte yandan İngiltere'de ise koronavirüs salgınında dün 41.385 vakanın tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. İngiltere'de ortaya çıkarak dünya genelinde hızla yayılan COVID-19'un yeni türü sebebiyle vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, İngiltere'deki hastanelerde hasta sayısının arttığı, kapasitelerinin dolmak üzere olduğu belirtildi. İngiltere'nin güneyindeki hastanelerde hastaların sayısının arttıkça bazı hastaların ambulanslarda tedavi edildiği ve hastaneye yatışların Nisan ayındaki zirveye yaklaştığı ifade edildi.
Ermenistan polisi Erivan'daki parlamento binası önünde 8 hükümet karşıtı protestocuyu gözaltına aldı. Sputnik Haber Ajansı'na göre bir Ermeni polis sözcüsü, 8 protestocunun tutuklanmasının yanı sıra parlamento binasına giden yolların kapatıldığını ve bölgede askeri güçlerin konuşlandırıldığını söyledi. Rapora göre protestocular delegelerin arabalarına yumurta atarken bu durum Ermenistan'da iktidar partisinden bir üyeyle çatışmaya neden oldu. Protestolar Ermenistan'daki mevcut durum hakkında dün milletvekillerinin olağanüstü bir oturum düzenlemesinin planlandığı bir zamanda Ermenistan parlamento binası önünde gerçekleşti.
Bugün Gazze şeridinde ilk kez yapılması planlanan büyük bir askeri tatbikata 12 Filistinli direniş grubunun katılacağı bildirildi. Filistinli grupların ortak harekat odası, tatbikatın Filistinli direniş grupları arasında devam eden işbirliği ve ortak çalışma kapsamında yürütüleceğini, düzenli olarak savaşa hazırlığın net bir hale getirileceğini duyurdu ve bu konuda videolar yayınlandı. Bu arada Filistin İslam Direniş Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Heniye, işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirmesinin işgal hakimiyetine, Arap kesimin içeriden göçe zorlanmasına ve içeriden patlatılmasına güvence vermek anlamına geldiğini belirterek bunun daha fazla ayrılıklara yol açacağını dile getirdi ve hiçbir Arap ülkesinin işgal yönetimiyle ilişkilerini normalleştirmesini onaylamıyoruz dedi.
Endonezyalı bir yetkili Jakarta'nın ırkçı İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için 2 milyar dolarlık bir Amerika önerisinin olduğunu ifşa etti. Fars Haber Ajansı'na göre Endonezya Parlamentosu Uluslararası Parlamento İşbirliği Komisyonu Başkanı ve Endonezya Kudüs Destekçileri Derneği Başkanı Fazlı Zun, Siyonist rejim İsrail'in Jakarta'ya bu rejimle ilişkileri normalleştirmesi için çok fazla baskı yaptığını söyledi. Zun, Endonezya Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve parlamentonun Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmesini açıkça reddettiğini belirterek Jakarta'nın Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirmesinin imkansız olduğunu söyledi. Zun, ırkçı İsrail rejiminin Filistin topraklarını işgal ettiğini ve onunla ilişkileri normalleşmesinin Endonezya Anayasası'na aykırı olduğunu sözlerine ekledi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivist Lujain El-Hezul hakkında 5 yıl 8 ay hapis cezası vermesinin derinden rahatsız edici olduğunu bildirdi. Mayıs 2018'den beri tutuklu bulunan 31 yaşındaki Hezul, ailesiyle temasının reddedilmesini protesto için 26 Ekim'den beri açlık grevinde bulunuyor.
Washington Post'un haberine göre Suudi Arabistan ve Mısır 2020'de gazeteciler için en tehlikeli ülkeler listesinde yer alıyor. Washington Post'a göre Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yıllık anketine göre 2020'de koronavirüs salgını ve yaygın sosyal huzursuzluklarla birlikte gazetecilik daha tehlikeli bir meslek haline geldi ve tutuklu gazeteci sayısı arttı. Suudi Arabistan ve Mısır bu yıl gazeteciler için tehlikeli ülkeler listesine yer aldı. Rapora göre koronavirüs salgını gazetecilere yönelik baskının etkilerinden biri oldu. 2020'de virüs salgını haber yaptığı için 110 kadar gazeteci tutuklandı. Bunlardan en az ikisi koronavirüs nedeniyle cezaevinde öldü ve 300'ü işkence gördü.
Rusya, Bulgaristan'ın Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşılık olarak ülkenin Moskova'da bulunan bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde askeri ateşe yardımcısı Mitko Borisov'un istenmeyen kişi ilan edildiğini, diplomatın Rusya'dan ayrılması için 72 saat süre verildiğini duyurdu. Açıklamada bu adamın Bulgaristan'ın geçen haftalarda Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde çalışan bir askeri ataşeyi casusluk suçlamasıyla sınır dışı etme yönündeki tamamen haksız kararına karşılık olarak atıldığı kaydedildi. Rusya tüm suçlamaları reddederek karşılık olarak Bulgaristan'ın diplomatlarını sınır dışı etmişti. Batı ve Moskova arasındaki ilişkiler 2014 yılından bu yana NATO'nun Amerika'nın siyasetleri çerçevesinde Rusya'nın etrafını sarmaya yönelik siyasetleri ve girişimlerinin ardından gerilmiştir.
Ve Amerika'da Senato'ya gönderilen tasarı 3'te 2'den fazla çoğunlukla kabul edilirse yasallaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı olarak kayıtlara geçecek. Amerika Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını 3'te 2 çoğunluğun üzerinden yeniden onayladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz bir Azerbaycanlı askerin Karabağ'da öldürülmesi etrafında. On maddeli Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanması üstünden yaklaşık bir ay geçerken Azeri askerleri, silahlı militanlar veya barış anlaşmasına karşı olan keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. Son bir ay içerisinde birçok Azeri asker benzer saldırılarda hayatlarını kaybetti. Azeri askerlerin Karabağ'da öldürülmesi Rusya barış güçlerinin bölgede güvenliği sağlayamadıklarını, bölgede kaygı verici ve uygun olmayan koşullar yarattığını da gösteriyor. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti ordusundan bir asker daha Karabağ bölgesinde öldürüldü. 27 Aralık günü yasa dışı silahlı bir Ermeni çetesi Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Hocavend bölgesindeki Akdam köyünde nöbet tutan askerlerine saldırmıştır. Bu saldırı sonucu Azerbaycan Cumhuriyeti ordusundan bir asker ölmüş, bir asker daha yaralanmıştır. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile 9 Kasım akşamında Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalamışlardı. 10 Kasım günü saat 00'dan itibaren yürürlüğe geçen 10 maddelik anlaşma muğlak noktalar ile doludur. Tüm muğlaklara rağmen imzalanan anlaşma Azerbaycan Cumhuriyeti'ni sevince boğarken Ermeni toplum arasında büyük bir umutsuzluk ve üzüntüye yol açtı. Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ta başından beri Ermenistan ve Ermeni halkının bu barış anlaşmasından hoşnut olmadığı aşikardı. Bu yüzden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Nisan 2018'de Ermenistan Başbakanlığı koltuğuna oturtan aynı halk 9 Kasım 2020 tarihinden bu yana bu genç ve deneyimsiz siyasetçiyi iktidardan uzaklaştırmak ve görevden almak istiyor. Her halükarda sadece 24 saat içerisinde tüm ümitlerini, arzularını ve hayallerini boşa çıkaran bu anlaşmadan doğan üzüntü ve yeis duygusu Ermeni halkını Karabağ bölgesinde şiddete ve teröre başvurmasına yol açmıştır. Tabii Ermeni militanların bu husustan kârlı çıktıkları söylenebilir. Azeri askerlerin Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim ettiği topraklarda öldürmeleri olası bir şiddete neden olup Ermenilere karşı şiddeti körükleyebilir. Bu hususta üniversite hocası ve Azerbaycan Cumhuriyeti meseleleri uzmanı Zerdüşt Alizade, Ermenilerin Azeri askerlerine yönelik saldırılar karşısındaki sorumlulukları ile ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı barbarlık ve vahşi aşiretler çağına ait bu toplu sorumluluk kavramından kurtulmalıdır. Teröristlerin işlediği suçlardan ve o millete ve topluma isnat edilen suçlardan hiçbirinde milletin veya toplumun ortak sorumluluğu yok. Bizim aramızda baş ve kulağın kesen, cinayet işleyen suçlular var. Acaba biz tüm Azerbaycanlılar söz konusu canilerin suçlarından topluca sorumlu muyuz? Ermeni milletinin de bu millete isnat edilen suçlular ve teröristler için topluca sorumlu değiller. Ancak Zerdüşt Alizade gibi tanınmış uzmanların tavsiyelerine rağmen mevcut suikastların devam etmesi ve Azeri askerlerin öldürmesinin Bakü yetkililerini Erivan yetkililerine karşı kışkırtabileceğine dair şüphe yok. Hatta ileride taraflar arasında ilişkilerde daha olumsuz bir durum yaratabilir. Özellikle Ermenistan Dağlı Karabağ'da 44 gün süren savaşın kaybeden tarafıdır ve Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin ve Müslüman halkının siyasi iradesine teslim olmaya boyun eğmiştir. Buna karşın muzaffer taraf olan Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlı Karabağ Savaşı'ndan sağ kurtulanların mevcut durumu Ermenistan lehine değiştirmesini de beklemiyor. Bu gerçekler göz önüne alındığında Azeri askerlerin öldürülmesinin muhtemelen devam etmeyeceği ve önümüzdeki yıl sona ermesi söylenebilir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz, Amerika'nın tek taraflılığı sayesinde Çin ve Rusya ilişkilerinin gelişmesi konusunda. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesinde, uluslararası arenada tüm engebeli gidişata rağmen Çin ve Rusya ilişkileri stabildir ve daha da istikrarlı olmaya devam etmelidir, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'da yapılan söz konusu telefon görüşmede, Amerika'nın tek taraflı siyasetlerini ciddi şekilde eleştirerek, Çin ve Rusya, Amerika'nın baskıları ve diretmeleri karşısında dayanmalı ve ortak çıkarlarını, küresel işbirliği ve istikrarı korumak için ortak çalışmalarda bulunmalıdır vurgusunda bulundu. Son yıllarda Amerika'nın tek taraflı siyasetleri ve yaklaşımından dolayı Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler iyice ısındığı dikkatlerden kaçmazken, Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Lavrov Amerika karşısında ikili işbirliğine vurgu yapıyorlar. Şimdi sorulması gereken soru, Amerika'da Joe Biden'in başkan olarak seçilmesi ve onun Beyaz Saray'a yerleşeceği bir ortamda üç ülke arasındaki ilişkilerin nasıl olacağıdır. Bu hususta birkaç noktaya değinmek mümkün. İlk nokta, Donald Trump'ın Beyaz Saray'da işe başlaması ve hükümetinin siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlardaki engellemeleri nedeniyle Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin en düşük seviyeye düşmesine yol açtığı husustur. Çin ve Amerika ilişkilerinin düşük seviyelere inmesine paralel olarak Pekin ile Moskova ilişkileri gitgide daha da stratejik seviyelere taşınarak yükseldi. Öyle ki bazı uzmanlar bu ilişkilerin en parlak dönemini yaşadığını bile kabul ettiler. İkinci önemli nokta, Amerika'nın artan baskılar ile mücadele etmenin uygun stratejilerden birinin Çin ve Rusya için stratejik düzeyde ilişkilerin arttırılması ve geliştirilmesinden olmasıdır. Amerika'nın baskıları artarsa Çin ve Rusya da daha sağlam işbirliği adımları atacakları ve daha güçlü bir şekilde Amerika'nın tek taraflılığı karşısında direnecekler. Bir başka önemli noktada Amerika ulusal güvenliği için Moskova'yı en büyük tehdit sayan Joe Biden'in Amerika'da iş başına gelmesi, birçok tahminleri de beraberinde getirmesidir. Bazı uzmanlara göre Joe Biden'in Beyaz Saray'a yerleşmesi ile Amerika'nın Çin ve Rusya'ya karşı husumetinde bir değişiklik olmayacaktır. Çin'de bulunan Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Araştırma Merkezi'nin uzmanı Yang Jin'e göre, Washington önceliklerini değiştirirse bile Amerika'nın Çin ve Rusya ile husumeti değişmeyecektir. Genel bir değerlendirmede Çin ve Rusya ilişkilerinin mevcutta en iyi durumda olduğu ve pik yaptığı söylenebilir. Çin ve Rusya son yıllarda ekonomik ve siyasi işbirliklerinin yanı sıra sadece Asya-Pasifikler değil, Hint Okyanusu, Batı Asya ve Orta Asya bölgelerinde deniz korsanlığına karşı mücadele, küresel barış ve istikrarın sağlanarak korunması ve bölgesel kurum ve kuruluşların üyelerinin güvenliğinin sağlanması için ortak askeri operasyonlar bile düzenlemişlerdir. Her halükarda müstakbel Amerika Başkanı Joe Biden'in Beyaz Saray'a yerleşeceğine göre üçlü ilişkilerin gelecek 4 yıllık sürede geleceğini bekleyip görmek gerekir. Tabii ki bu süreçte yaşanacak ilişkilerin geleceği ise Joe Biden'in siyasetlerine bağlıdır. Ancak açık ve net olan husus, Amerika'nın Çin ve Rusya'ya dostane yaklaşım içerisinde olmamasıdır. Doğal olarak Amerika bu ülkelerin süper güç olarak küresel arenada gövde gösterisinde bulunarak kendisine rakip olmasına karşıdır. Bu yüzden Biden'in de geçen başkanlar gibi Çin ile Rusya'ya mücadele etmeye soyunacağı söylenebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 D 1399, Hicri Kameri 14 Cemadül Evvel 1442 ve miladi takvimle 29 Aralık 2020 Salı. ...11 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9D1388'de İran halkından milyonlarcası Tahran ve diğer kentlerde Batılı devletlerin desteklediği cadde ve sokaklardaki kargaşalara itiraz etmek amacıyla yoğun protesto gösterileri düzenlediler. Hicri Şemsi 22 Hordad 1388 tarihinde seçimlerde yenilgiye uğrayan iki cumhurbaşkanlığı adayı seçim sonuçlarına itiraz ettiler, ancak kendi itirazlarını yasal merciler aracılığıyla takip etmekten kaçındılar. İşte bu durum ve yabancı devletlerin adı geçen iki adayı desteklemelerine yönelik müdahaleleri Tahran'da kargaşalara neden oldu. Gerçi bu kargaşalar kale alınmayacak kadar fazla değildi, ancak bu süreç halkın güvenliğini etkiledi ve Batılıların İran İslam Cumhuriyeti nizamını devirme iştahlarını kabarttı. Bu arada halk güvenliğin sağlanması için bu kargaşalara tepki göstermedi. Ta ki kargaşa çıkaranlar yabancı unsurların kışkırtmalarıyla İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin Kerbela'da şehit düşmelerinin yıl dönümünde halkın mukaddesatlarına hakaret etmeleri halkın öfkesine neden oldu. Yapılan bu hakaretler ve iç kargaşalar ve Batılı devletlerin müdahalelerine tepki olarak İran halkı 9D1388'de görkemli yürüyüşler düzenledi ve kargaşaların bitmesini istedi. Bu görkemli hareket Batılıların propagandalarının aksine İran halkının ekseriyeti seçimlerin sonuçlarını kabul ettikleri ve yabancı devletlerin kendi ülkelerinin iç işlerine karışmalarını kınadıklarını gösteriyor. Görkemli 9D yürüyüşlerinin ardından bugün Basiret Günü olarak adlandırıldı. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 9D1357'de İran'da General Esari askeri junta hükümetinin İran'ın Müslüman halkının başlattığı kıyamı sindirmede hezimete uğraması üzerine İran'ın son şahı Muhammed Reza Şahpur Bahtiyar'ı başbakan olarak atadı. Şah ve Amerika ikilisi Bahtiyar'ın milliyetçi sloganlarla ve sözde reformcu siyasetleriyle İran halkını inkılaptan vazgeçirebileceğini sanıyordu, ancak İran halkı Amerika ve Şah rejiminin entrikalarına vakıf idi ve ardından Bahtiyar'la muhalefete başladı. Onu yabancı sömürgeci güçlerin satılmış piyonu olarak tanıttılar. Rahmetli İmam Hümeyni yayımladığı bildiride Bahtiyar hükümetini gayrimeşru bir hükümet olarak ilan etti ve halka onunla mücadele etmeleri çağrısında bulundu. ...99 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9D1300'de 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ardından Milli Şura Meclisi İran'ın Milletler Camiası'ndaki üyeliğini onayladı. Milletler Camiası devletler arası bir teşkilat olup Versay Paktı'nın imzalanması neticesinde Hicri Şemsi 1298 ile 1299 yılları arasında kurulurken 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına dek en önemli uluslararası bir kurumdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'li Akın, pazarlık usulü ihaleyle yandaş şirketlere kaynak aktarıldığını söyledi.
Yeni Asya.
Fahrettin Koca, aşılarımızın gelişi 1-2 gün ertelenmiştir.
Milli Gazete.
Sivil toplum kuruluşları artık tepesinde balyozla yaşayacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 27 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde seçim olsa da başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bütçe görüşmeleri bitti ama yankıları hala devam ediyor. AK Partili bir milletvekilinin kuru ekmek sözü üzerinden gelişen tartışma gündemdeki yerini korurken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti milletvekili Ahmet Kamil Eruzu'nun bütçeyi İktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısı alacağız sözlerine cevap verirken söylediği hayrola ne oluyor, siz de mi Biden'den umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok, seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız sözleri fazla tartışılamadı. Çünkü cümle içinde geçen seçim ve darbe kelimeleri öyle ulu orta kullanılacak sözler olması gerek diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Demokratik sistemlerde seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelinmeyip yönetime el koymanın adı ise darbedir. Türkiye 1960 yılından beri darbeler, ara dönemler, postmodern darbeler ve darbe teşebbüslerinden çok çekti ve bunların sonucunda demokrasimiz büyük yara aldı. Bu yüzden de Türkiye hala tam demokrasiye geçebilmiş değil. 2 sene önce devreye giren sistemde demokrasi açısından krizleri derinleştirdi, tek adam yönetimini gündeme getirdi. Seçim istemek muhalefetin her zaman başvurduğu bir yöntemdir. Bu da gayet normal karşılanır. Her parti iktidara gelmek için çalışır ve millete hizmet için bunun yollarını arar. Bu yüzden ulu orta bu iki kelimenin bir arada kullanılması demokrasimiz açısından son derece yanlış oluyor. Sayın Çavuşoğlu'nun kullandığı bu sözleri muhalefet partisinden bir milletvekili söylese neler olabileceğini tahmin etmek zor değil. Bu yüzden siyasetçiler ağızlarından çıkan sözlere azami dikkat göstermeliler. Bu arada Erozan ile Çavuşoğlu arasında bütçenin komisyonda görüşmeleri sırasında yaşanan bir diyaloğu da hatırlatmakta fayda var. İYİ Parti Bursa Milletvekili emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan, Sevilla haritası üzerinden Bakan Çavuşoğlu'nu eleştirip, Avrupa Birliği ve Amerika dahil Sevilla haritasını daha ne kadar gündemde tutmaya devam edeceksiniz? Ben bir daha Sevilla haritası duyursam bundan bir kaşık lütfedeceğim size diyerek getirdiği acı biberi göstermişti. Bakan Çavuşoğlu da bunun üzerine Sayın Erozan siz de bizim ağabeyimizsiniz. Yaşça büyüksünüz size ağabey derim. Kötü konuşursak, yanlış konuşursak ağzımıza biber de süreriz bu konularda. Ama diğer taraftan da bu anayasa manayasa konularını duyuyoruz. Yani dikkatli olun, milletimiz de kırmızı kart gösterir. Ben kırmızı biberi tercih ederim diye cevap vermişti. Milletin kırmızı kartını sandıkta göstermesi demokratik yöntemdir. Ağza kırmızı biber sürülmesi ise bakanın deyimiyle tercih edilen olmalıdır. Bütün bunlar tartışılırken iktidara yakın bir televizyon kanalında her konuda görüşü olan ve uzman sıfatıyla görüşlerini açıklayanların katıldığı bir program sırasında televizyon ekranında CHP AK Parti kapatacak mı yazması hayretler içinde karşılandı. Zira bir parti bir partiyi nasıl kapatabilir? Ancak sandıkta fazla oy alırsa hükümeti kurar ve ülkeyi yönetir. Bu görev bağımsız yargının görevidir. Bundan önce de televizyonlardaki alt yazılar çok tartışıldı. Ama bu söz bu kadar da olmaz dedirtti. Akla ziyan denilen bu olsa gerek.
Taha Akyol 27 Aralık tarihli Karar gazetesinde Cumhurbaşkanı sistemi kurumları ezdi başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası piyasa beklentilerinin bile üstünde bir artışla faizi %17'ye çıkardı, iyi etti, döviz dizginlendi. Sebat edilirse enflasyonu da aşağıya çeker, banka enflasyonla mücadeleye kararlı olarak sürdüreceğini belirtiyor. Fakat faiz sebep enflasyon sonuç denilmiyor muydu? Bu söylem doğruysa enflasyonla mücadelenin yolu faizi aşağı çekmektir. Aksine enflasyonla mücadele için faiz yükseltiliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Acaba Naci Ağbal da laf dinlemiyor mu, yoksa faiz sebeptir söyleminin yanlışlığı artık görüldü mü? Laf dinlemeyerek faizi arttırmışlarsa Merkez Bankası kaybettiği bağımsızlığı kazanmaya çalışır diye sevinmek lazım. Hele de faiz sebeptir sözünün yanlışlığı görüldü ise, çok pahalıya mal olsa da yanlışlığı fark edildiyse bunu memnunlukla kaydetmek lazım. Ya siyaset yarın oy hesabıyla karar değiştirirse? Tabii garantisi yok. Zaten siyasetin doğasındaki değişkenlik yanında devlette devamlılığı sağlayan asli faktör kurallardır ve kurumlardır. Kurallar ve kurumların güçlü olabilmesidir. Bu açıdan çok önemli bir gösterge Merkez Bankası'nın araçsal bağımsızlığıdır. Yani siyaset enflasyon hedefini belirler ve ilan eder. Ama bu hedefe ulaşmak için hangi araçları, hangi para politikalarını uygulayacağına, faize, kura, emisyona Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kendisi karar verir. Plan Bütçe Komisyonu'nda geçen cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikaları görüşüldü. İYİ Partili iktisatçı Erhan Usta'nın konuşmasını okudum. Usta, Merkez Bankası uzmanları ve ekonomistleri itibarıyla Türkiye'nin en seçkin kurumudur diyor. Kemal Derviş'ten, Ali Babacan'dan, Durmuş Yılmaz'dan da duymuştum bunu. Eğitimleri, tecrübeleri, işlerindeki liyakatleri süper. Fakat diyor Erhan Usta, yanlış kararlar aldı. Bugünkü yaşadığımız sıkıntıların temelinde de Merkez Bankası bağımsızlığına siyasi iradenin yaptığı müdahaleler ve Merkez Bankası'nın da bunun karşısında direnmemiş olması vardır. Görüyorsunuz, eğitim, tecrübe, liyakat çok önemli. Ama siyasi amaçlı baskılara karşı sistemin o kurumu koruması lazım. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise denetim mekanizmalarının bir kısmı hiç kabul edilmedi, bir kısmı hayli zayıflatıldı. Kurumlarında yapılar ve kuralları kolayca değiştiriliverildi. Her an değiştirilebilir duruma getirildi. Böylece bizde kurallar ve kurumlar faktörü hayli zayıfladı. Kuralları ve kurumları modern hukuk devleti kavramı düzeyinde güçlendirmeyen hiçbir düzenleme kendini dünyaya reform diye kabul ettiremez.
Esfender Korkmaz 27 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde "İstikrar yolu çözümsüz değil" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Basında esprili haber ve yorum haberin okunması için bir teşvik unsurudur ama ekonomi için durum daha farklıdır. Çünkü ekonomik yorumlardan herkes kendi durumunu tahlil eder ve pozisyon alır. Bu nedenle ekonomik yorumlara fazla espri katarsanız yozlaşır ve asıl yorum kaybolur. Ekonomide ideolojik yorum yaparsanız veya militanca muhalefet yaparsanız inandırıcı olamazsınız. Siyasi iktidarın yanlışlarını da objektif değerlendirmek lazım. Bu yanlışlar olmasaydı bu günleri yaşamazdık diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'de reel faiz vermezseniz yeni kur şokları yaşayabilirsiniz. Elbette TL olsa da İthalatın finansmanı ve dolayısıyla cari açık, dış borç faiz ve ana para ödemesi için dövize ihtiyaç var. Merkez Bankası döviz rezervleri eksidedir. Ayrıca Merkez Bankası kendisinin ve kamu bankalarının kurları tutmak için döviz satmayacağı açıklandı. Dahası kur artışları Türkiye'nin CDS oranlarını da arttırıyor ve dış borçların çevrilmesi zora giriyor. Kur artışını önlemek için Merkez Bankası'nın elinde 3 araç var. Birisi reel faiz vermek, ikincisi sıkı para politikası, üçüncüsü TL mevduat karşılıklarını düşük, döviz mevduat karşılıklarını yüksek tutmak. Döviz mevduatı zorunlu karşılık oranları yüksek, %13 ile %21 arasında değişiyor. TL zorunlu karşılık oranı ise düşük. Bir yıla kadar en fazla %6, bir yıldan sonra %1'dir. Karşılık oranı yüksek olduğu için bankalar döviz mevduatına çok düşük faiz veriyorlar. Buna rağmen TL'ye güven olmadığı için döviz mevduatı artıyor. Sıkı para politikası zaten uygulanıyor. Krediler zorlaştırıldı. Ama pandemi nedeniyle bütçe harcamalarının kısılması çok mümkün görünmüyor. Merkez Bankası TL'de sıkıştırma yapsa da bütçe harcamaları ile piyasaya para çıkar. Bu nedenlerle Türkiye'nin kısa dönemde dövize ihtiyacı var. Reel faiz vermeden yabancı sermaye girmez, dolara ve altına talep azalmaz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siret ve ümmetin velayet ile ahit günü.
Değerli dinleyiciler, 29 Aralık İran takvimiyle 9 Dey günü ümmetin lideriyle tekrar bağlarını sıkılaştırması ve İslam İnkılabı'nın gurur doru defterinde altın yapraklı bir yazması günüdür.
Biz de bugün dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
...29 Aralık 2009 İran takvimi ile Hicri Şemsi 1388, 9 Dey günü basiretli ve sahalarda olan İran milletinin başka bir görkemli kahramanlığının sergilendiği gündür. Öyle bir kahramanlık ki milyonlarca insanın İslam İnkılabı lideri ve İslami İnkılap ülkelerini desteklemekle gerçekleştirildi. İşte bugün ümmetin İslam İnkılabı lideriyle büyük bağ kurması günüydü. Bu da altın bir yaprak olarak İslam İnkılabı'nın onur ve gurur dolu defterine yazıldı. Bu büyük gün İran takviminde veladet ile ahit ve basiret günü olarak kalıcılaştırıldı. Bugün mümin, velayet yanlısı ve izzetli İran halkının basireti ve akıllılığını göstermiş oldu.
Bugün çok görkemli bir deneyime neden oldu. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei şöyle buyurdu. Bu milletin akıllılık nimeti için yüzlerce kez şükran secdesi yapsak yine de azdır. Böyle bir günde İran halkı ülke genelinde ve kendiliğinden gelişen gösteriler düzenleyerek İslam İnkılabı rehberi ve dini inançlarını savundular. Sokaklara inip milyonların katılımı ile büyük bir kahramanlık örneği sergilediler ve İslami düzen düşmanlarına İslam inkılabı ve liderini hiçbir zaman bırakmayacaklarını, bu ikisi ile derin ve koparmaz bağlara sahip olduklarını gösterdiler.
İran'da 2009 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından kaybeden aday ilk baştan sahtecilik ve hileye vurgu yapmaya başladı. Sanki daha önceden planlanmış bu süreç sokak kaoslarına neden olmak isterdi. Onlar kamuoyunu hile sloganı ile aldatıp kimi yandaşlarını da sokaklara getirttiler. Fitne liderleri yayımladıkları bildirilerde hileyi destekleseler de hiçbir sağlam kanıt ve delil bile sunmadılar. Onlar aldatılmış gençleri sokaklara inmeye ve kaos olaylarına karışmaya davet ettiler. Kaos liderleri sözleriyle kaos alevlerini körüklemeye çalıştılar.
Bir diğer yandan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilk baştan itibaren gençleri basiretli ve akıllı olmaya çağırdı ve hep yabancı düşmanların bu kaos olaylarının arkasında olduğundan söz etti. Amerika dönem başkanı Barack Obama ise açık bir şekilde kaos olaylarına karışanlar ve aldatanlar için mesaj yayımladı ve bu az sayıdaki insanları İran milletinin bir parçası adlandırıp olayları alevlendirmeye çalıştı. Siyonistler ve bazı Avrupalı liderler, özellikle de İngiliz. Thank you.